Çalışanların Dünyası. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Çalışanların Dünyası başladı, hoş geldiniz. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadriye Şener, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Efendim bu hafta kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortasından bahsedeceğiz, iki önemli konudan. İkisi arasındaki farklılıkları, yararlanma şartlarını, ödeme miktarlarını ve benzeri konuları değerlendireceğiz. Öncelikle kısa çalışma ödeneği nedir ve işsizlik maaşı nedir, bir tanımla başlayalım efendim.
İpek Hanım, hem kısa çalışma ödeneği hem de işsizlik sigortası çalışanları belli risk dönemlerinde korumak için getirilen koruyucu tedbirlerden. Kısa çalışma ödeneği bizim mevzuatımıza 2008 tarihinde girdi ilk defa. Bu 4447 sayılı, kanunun adı uzun ama bizde işsizlik sigortası kanunu olarak bilinen kanunun ek ikinci maddesine dayanılarak hazırlandı. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği yönetmeliği. Bunun hakkındaki yönetmelik ise 13 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelik 30 Nisan 2011 tarihinde yeniden düzenlendi. En son değişiklik ise 9 Kasım 2018 tarihinde yapıldı. Yani şöyle diyebiliriz, kısa çalışma ödeneği bizim mevzuatımıza 4447 sayılı yasanın ek ikinci maddesine dayanılarak girdi. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği yönetmeliği 13 Ocak 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. 2011 tarihinde tekrar düzenlendi ve 9 Kasım'da 2018 tarihinde ise yeniden düzenlendi. Kısa çalışma uygulaması özellikle mevzuatın da öngördüğü şekilde genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle iş yerlerindeki haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulması hallerinde iş yerlerinde 3 ay aşmamak üzere bu Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 aya kadar da uzatılabiliyor. Sigortalılara çalışmadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. Öncelikle şunun altını çizelim. Az önce saydığımız genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle belli şartlarda çalışma sürelerinin azaltılması ya da faaliyetin durdurulması döneminde doğrudan işçiye ödenen bir ödenekten bahsediyoruz. Bu 3 ay Cumhurbaşkanlığı kararıyla 6 aya çıkartılabiliyor. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneği ya da uygulaması işverenlere yapılan bir ödeme değil, doğrudan çalışanlara yapılan bir ödemedir. Bunun altını özellikle çizmekte fayda var. Bir de bu uygulamanın öngördüğü 4 temel şey var. Bunları da isterseniz hani örneklendirerek açalım,
açalım
ki
isterseniz. Daha akılda
iyi,
kalıcı
olabilir. Evet, daha iyi anlaşılabilsin. Genel ekonomik kriz deniyor. Bunu şöyle açabiliriz. Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların ülke ekonomisi ve dolayısıyla iş yerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır. Yani bunun örneğin 2009'da küresel bir ekonomik kriz yaşamıştık. Aslında mevzuata giriş tarihi de o dönemin risklerini önlemek amacıyla dünyada yaşanan bir ekonomik krizin Türkiye'yi de etkilemesi nedeniyle zaten getirilmişti. Bu dünyanın işte bazen kur artışları, bazen işte dünyanın herhangi bir yerindeki işte siyasi bir risk nedeniyle ortaya çıkan bir olumsuz durumun bütün küresel piyasaları etkilemesi sonucunda çıkan bir durumu tarif ediyor bu. İkincisi bölgesel kriz. Bu bölgesel kriz de yine ulusal ve uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan iş yerlerinin ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenip sarsıldığı durumlardır. Bunu şöyle somutlaştırabiliriz İpek Hanım. Hatırlarsak Türkiye'nin Rusya ile bir uçak krizi yaşandığı dönemde turizm sektöründe Türkiye önemli bir sorun yaşamıştı. Özellikle Antalya'da. Bu da işte bölgesel, yani Antalya ve bölgedeki sahilleri etkiliyor. Buna da bölgesel kriz diyebiliriz. Bir de sektörel kriz var. Bu kısa çalışma uygulamasının dört temel öngördüğü şeylerden üçüncüsü de sektörel kriz. Burada da ulusal ve uluslararası ekonomide ortaya çıkan olaylardan doğrudan etkilenen sektörler ve bunlarla bağlantılı diğer sektörlerdeki iş yerlerinin ciddi anlamda sarsıldığı durumlardır.
Az önceki örnekten yola çıkarsak
evet, o
turizmi
olabilir. Turizm,
örnek verebiliriz.
Turizmin alt sektörleri işte oraya gıda veren şirketleri düşünelim. İşte otellere temizlik hizmeti veren şirketleri düşünelim. Ulaşım hizmeti veren işte araba kiralamadır, ulaşım sektörüdür. Bütün bunlar etkileniyor. Yani bir olaydan belli sektörler etkileniyor. Hatta şunu da örnek verebiliriz. Yine hatırlarsak Rusya'ya domates gönderiyorduk. İşte domateslerden çıkan herhangi bir şey nedeniyle domates ihracatı durdurulmuştu. Bu da işte o sektörün tamamen etkilenmesine neden olmuştu. Bu tür durumları ilgilendiriyor. Dördüncüsü de kısa çalışmanın hani zorlayıcı sebepler. Bu sebepler neler? İşverenin kendi sek ve idaresinden kaynaklanmayan. Yani bunu şöyle de anlayabiliriz. Zaten işverenin kendisinden kaynaklanan nedenler olduğunda kısa çalışma kapsamına girmiyor. Bir kere işverenin kendi sek ve idaresinden kaynaklanan herhangi bir eksiklik olmayacak. Önceden kestirilemeyen, bunun sonucu olarak da bertaraf edilmesine imkan bulunmayan, geçici olarak çalışma süresinin azaltılması veya faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ile sonuçlanan dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumları ya da deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar zorlayıcı sebeplere giriyor. Burada yakın zamanda son değişiklik başta söyledik 9 Kasım 2018 tarihinde yapılmıştı. O değişikliğin temel nedeni bu dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar. Yani Türkiye'nin örneğin döviz kurlarının baskısıyla son dönemde ekonomide yaşanan sorunların da bu kapsamda değerlendirileceğini Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öngörerek buna ilişkin bir tedbir alındı ve bence yerinde bir tedbirdi. Buraya bu düzenleme eklenmiş oldu. O nedenle Türkiye dışsal bir etkiden kaynaklanan herhangi bir nedenle de eğer iş yerinde haftalık çalışma süreleri geçici olarak 1/3 oranında azalıyorsa ya da süreklilik koşulu olmadan iş yerinde faaliyet tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreli durduruluyorsa bu tür durumlarda da kısa çalışma ödeneğinden işçilerimizin yararlanması mümkün olacak.
Şimdi kısa çalışma kapsamında sağlanan hizmetleri de konuşalım. Bu hizmetler neler? İş yerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için hangi şartlar gerekiyor?
İpek Hanım, iki temel hizmet var kısa çalışma kapsamında sağlanan. Birincisi işçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi. Yani bir anlamda ücretlerinin ödenmesi. İkincisi de genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi. Bu şu anlama geliyor. Yani bir çalışan işverenin kendinden kaynaklanmayan az önce saydığımız dört temel nedenlerle de bir sorun yaşadığında ücret ödeyemediği durumlarda bu ücretleri ödeniyor ve aynı zamanda bunların genel sağlık sigortası primleri de aynı zamanda ödeniyor. Dolayısıyla hem ücretler hem de sağlık sigortasına ilişkin primler bu kapsamda ödeniyor.
Şimdi işçi açısından konuşalım. İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için hangi şartlar aranıyor? kısa çalışma talebinde bulunulması, talebin değerlendirilmesi hakkında da nasıl bir yol izlenmekte, bu konuları konuşalım.
Şöyle, bir kere işveren kendi iş yeriyle ilgili kısa çalışma talebinde bulunacak. Yani bulunmak zorunda.
Hangi kuruma başvuracak?
İşkura başvurmak zorunda. Burada bir kısa çalışma talep formu var. O forma doldurup burada aynı zamanda kısa çalışma yaptıracağı işçilere ilişkin bilgileri de içeren listeyi hem manyetik hem de yazılı ortamda doldurarak kısa çalışma başvurusunda işveren bulunuyor. Yani işçinin de bu ödenekten yararlanması için öncelikle İpek Hanım, işverenin bu talepte bulunması. Yani işçi doğrudan bu talepte bulunamıyor. Dolayısıyla işçiye diyorlar ki işverenin
önce
bu talepte bulunacak. Ama tekrar edelim, ödemeler işçinin kendisine yapılıyor.
Ve müfettişlerde herhalde tespit için
evet,
iş yerine
bulunuyor,
gidecek.
O işveren bulunuyor. İş müfettişleri uygunluk tespiti deniyor ona. İnceliyorlar. Oradaki iş yerinin bu durumdan gerçekten etkilenip etkilenmediğini hem veriler üzerinden işte ekonomik göstergeler üzerinden iş yerinin bunlar üzerinden değerlendirip olur veriyor.
Bir durum tespiti.
İkincisi de işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte 4447 sayılı kanunun 50. maddesine göre, yani işsizlik sigortası kanunu olarak bilinen kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigortası primi ödeme gün sayısı bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması. Burada da hemen belirtelim, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyor. Burada eskiden bir de buna son 120 günde prim ödeyerek sürekli çalışmış olma şartı vardı. O şart kaldırıldı biliyorsunuz. Yakın zamanda torba kanun diye adlandırılan 71 maddelik düzenleme içerisinde bu son 120 günlük kesintisiz prim ödeme şartı kaldırıldığı için sadece işçinin kısa çalışma ne zaman başlıyorsa o tarihten önceki son 3 yılında 600 gün ödediği işsizlik sigortası primi ödemesi varsa, bir de kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması durumunda işçiye kısa çalışma ödeneği ödeniyor. Dolayısıyla 3 tane şart var. Bu 3 şartın tamamı da aslında işverenin yapması gereken şeyler. İşte kısa çalışma talebini işverenin yapması, listede işçinin isminin olması, bir de prim ödemesi de aslında işverenin yükümlülüğünde olan şeyler. Dolayısıyla 3 temel şart yerine getirildiği takdirde işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor.
Peki nasıl bir yol izlenmekte talebin değerlendirilmesinde?
Şimdi genellikle işverenler genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle bu kısa çalışma talep formu var. Bunu İşkur'un sayfasından da edinebiliyorlar. Bu formu ve kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren bir listeyi hazırlıyor, yazılı ortamda dolduruyor ve başvuruda bulunabiliyor. Burada tabii en önemli şey bu bahsettiğimiz o 4 faktörün dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebeplerin varlığının işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarınca iddia edilmesi veya bu yönde kuvvetli emarenin bulunması halinde konu İşkur Yönetim Kurulu'nca değerlendirilerek karara bağlanıyor. Burada önemli bir şey.
Burada bir istisna var zorlayıcı sebepler.
Evet. Burada hani başta şeyi söyleyeyim, bu önemli bir şey. Sosyal tarafları da işin içine katıyor. Yani bir iş yerinde örgütlü bir sendika varsa, toplu sözleşme varsa, burada bu zorlayıcı sebepler ya da işte bölgesel genel ekonomik krizinde işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları da doğrudan iddia edebilir, onları destekleyebilir. Buradaki sizin bahsettiğiniz bir istisna var kısa çalışma ödeneğinde. Bu yönetim kurulunca karara bağlanma istisnası dışında deprem, yangın, su baskını, heyelan, salgın hastalık, seferberlik gibi durumlar için diğer zorlayıcı sebepler gerekçesiyle yapılan başvurular için yönetim kurulu kararı aranmadan da kısa çalışma ödeneğinin verilmesine karar verilebiliyor. Bu zaten hani hiç beklenmeyen özellikle doğal afetler diyebileceğimiz olaylar nedeniyle oluyor. İşverenin bu kısa çalışma talebinin uygunluğuna ilişkin iş müfettişleri tarafından da uygunluk tespiti yapılıyor. Bunlar zaten hani bir tecrübe, bir birikim sonucu zaten uygulamalarda çok yaşanan şeyler. Muhasebe verilerine bakılıyor, tabloya bakılıyor. Bu görüldüğü takdirde de işkur bu konuda ödemeye karar verebiliyor.
Evet. Şimdi kısa çalışma ödeneğinin süresi, miktarı ve ödenmesi nasıl olmaktadır Sayın Zengin?
Şöyle, günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık primi esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %150'sini geçemiyor. Yani 1,5 katını geçemiyor. O nedenle biliyorsunuz sigortayla bildirilenlerin ücretleri prime esas kazanç üzerinden değerlendiriliyor. Burada da alt sınır brüt kazancın %60'ı, üst sınırda brüt kazancın 1,5 katı. Kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5'inde ödeniyor. Ödeme tarihini öne çekmeye de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde İpek Hanım, yani hani alt sınır belirlenirken prime esas kazancın 12 aylık ortalamasının %60'ı demiştik. Bu da bugünkü asgari ücret üzerinden değerlendirirsek alt sınırı 1523 lira. Üst sınırı ise, yani bu tabii çalışanın kazancına göre değişiyor. Örneğin 7000 TL ile çalışan bir kişi, 7000 TL brüt kazancı olan birisi aylık 3808 lira 47 kuruş kısa çalışma ödeneği alabiliyor. Dolayısıyla bu çalışanları koruyan, çalışanların doğrudan kendilerine yapılan bir ödeme. Bu ödemenin bahsettik 3 aylık bir süresi var. Ancak bu süre Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2 katına çıkarılabiliyor. Yani 6 aya kadar çıkarılabiliyor.
Kısa çalışma ödeneği alınan süre için ödenen primlerden de söz edelim.
Şöyle, şimdi kısa çalışma ödeneği hem iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak ödeniyor. Bu yine işverenin eğer bu ödemelerle ilgili herhangi bir hatalı bilgi, belge vermesi durumunda da yapılan bu ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faiziyle birlikte işçiden tahsil ediliyor. O nedenle çalışma süresiyle ilgili de olsa, faaliyetin durdurulması durumunda aylık da olsa burada doğru bilgiler vermenin gerektiğini de ifade edelim. Herhangi bir olumsuz durumda bu ödenen tutarlar faiziyle birlikte geri alınabiliyor.
Peki kısa çalışmanın erken sona ermesi veya ödeneğin kesilmesi gibi durumlarda söz konusu mu?
Evet, bu da yasanın, yine yasal mevzuatın öngördüğü bir şey. İşverenin kısa çalışma uygulaması devam ederken normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde, yani şöyle düşünelim.
Bir sebepler ortadan kalktı.
Kalktı ya durumunda. Ekonomik kriz, işte bölgesel bir kriz ya da zorlayıcı sebepler. Bu ortadan kalktığı andan itibaren kurum birimine, yani işkurun birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına veya işçilere 6 iş günü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Yani işveren bunu yapıyor. Bunu tekrar edelim, az önce söyledik. Eğer durum ortadan kalkmasına rağmen hal almaya devam ediyorsa, bu tespit edildiği takdirde yasal faiziyle birlikte geri alınabiliyor. O nedenle işverenin buna dikkat etmesi lazım. Yani mevcut riskler, yasanın öngördüğü, mevzuatın öngördüğü riskler ortadan kalktığında 6 iş günü önceden yazılı olarak bunu bildirmek zorunda. Kısa çalışma ödeneği kesilebilir mi? Evet, kesilebilir. Bunlardan da bir, kişi diyelim ki kısa çalışma ödeneği alırken herhangi bir işe başlamışsa doğal olarak kesiliyor. Çünkü bu çalışanı çalışmadığı sürelerde korumaya dönük, onu ücret geliri almaya devam etmesi açısından bir koruma olarak getirildiği için işe giren bir çalışanın bundan yararlanması çok mümkün olmuyor, kesiliyor. İki, bizim emeklilik olarak bildiğimiz ama kanunda yaşlılık aylığı olarak bilinen aylığı eğer bir çalışan almaya başlamışsa burada da kısa çalışma ödeneği kesiliyor. Herhangi bir sebeple silah altına alınması, yani muvazzaf askerlik olabilir, başka nedenlerle bu tür durumda da kısa çalışma ödeneği kesiliyor. Herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde ya da geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda, burada da geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesiliyor. Yani 5 halde kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi mümkün.
Evet, işverenin kayıt tutma zorunluluğundan da kısaca söz edelim dilerseniz.
Bu kısa çalışma yapan işverenler işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları hem tutmak hem de istenilmesi durumunda ibraz etmek zorundadır. Burada İpek Hanım, başta hani kısa çalışma uygulamasını yapmak için haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az 1/3 oranında azaltılması demiştik ya, buna ilişkin veriler. Örneğin haftalık çalışma saati 45 saat ise, yani bunun 30 saate indirilmişse, en az 1/3 oranında azaltmak dedi ya, 15 saat azaltmışsa bu verileri burada tutmak zorunda.
Belgelemek ya da, zorunda tabii, yasal evet, bir şekilde.
Yani bu örneğin 20 saat de azaltabilir, 25 saat çalıştırabilir. Bütün bu çalışma sürelerini, verilerini tutmak zorunda. Ya da faaliyetin tamamen ya da kısmen en az 4 hafta süreyle durdurdu ya da 8 hafta, 12 hafta süreyle durdurdu. Bu durdurma aşamasındaki de süreçleri de yine belirtmek zorunda. Hem işçilerin listelerini, çalışanların saatlerini, bütün bunları tutmak zorunda. Çünkü istendiği takdirde, yani suistimalleri önlemek adına ne zaman istenirse bunları ibraz etmek mecburiyeti var. Buradan da işverenlerimize bu konuyu hatırlatalım.
İşsizlik maaşına geçelim efendim. İşsizlik maaşı nedir? Bir tanım yapalım kısaca ve hangi şartlarda alınır?
Şimdi işsizlik sigortası Türkiye'de aslında çalışanları işsiz kaldıkları durumunda gelir noksanlığından ya da mahrumiyetinden geçici bir süre korumak için getirilmiş bir sistem. Çok önemli bu bence. Türkiye'de de uygulamada da aslında belli bir takım sorunlar vardı ki bu sorunlardan bir tanesi yararlanma şartlarından biri olan son 120 günde kesintisiz bir prim ödemek şartı, o kaldırıldı biliyorsunuz.
Tıpkı kısa çalışma ödeneğinde
olduğu gibi. Dolayısıyla burada çalışanları koruyan önemli bir hak, geçici bir süre de olsa çalışanları belli bir ücret düzeyinde desteklemeye devam eden bir sistem. O bakımdan çalışma hayatımız açısından da, işçiler açısından da önemli bir hak. Şimdi işsizlik sigortasından yararlanmak için hangi şartlar gerekiyor? Bir kere çalışanın kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekiyor. Yani bunu bir başka ifadeyle, çalışanın kendi iradesi dışında işsiz kalmak zorundaysa. Şimdi yakın zamanda şöyle bir şey söyleniyordu. Yani bir iş adamı, ben çalışan işçi bulamıyorum, nedeni de işsizlik sigortası demişti. Soruyorlar niye? Yani işte çalışanlar işsizlik sigortasından para almak için çalışmıyorlar. Aslında bu bana çok makul gelmedi. Çünkü kişi kendi iradesiyle zaten işten çıktığında işsizlik sigortasından yararlanamıyor İpek Hanım. Yararlanmasının tek şartı...
Demek ki o işçiyi bir işveren çıkarttı.
Evet, yani işvereni çıkartmış olması gerekiyor. Kaldı ki hani yararlanma şartlarına biraz sonra belki konuşacağız. Alınan miktarları. Dolayısıyla hiç kimse şunu diyemez. Yani ben kendi rızamla ayrıldım. Dolayısıyla bana işsizlik sigortası verin diyemez. İşverenin çıkartmış olma şartı. Birinci şart. İkinci şart, son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödeme şartı var. Bu iki şartı yerine getiren bütün çalışanlar işsizlik sigortasından yararlanabiliyor. Ya burada tabii iş yerinin iflas etmesi gibi kendi çalışanın isteği dışında gerçekleşen olaylar da olabilir. Burada da yararlanabiliyor. Burada da işte o 600 gün prim meselesi var. Onun dışında herhangi bir şart aranmıyor. Burada işsiz kalan kardeşlerimiz başvuruyu hizmet akitlerinin feshedildiği yani işten çıkartıldığı zamandan 30 gün içerisinde ya bir işkura gidip müracaat etmeleri gerekiyor. Gidemedikleri takdirde de bu çok önemli. Ben özellikle işkurun web sitesi üzerinden işkur.gov.tr'ye
işkur.gov.tr
evet oradan online başvurulabiliyor. Dolayısıyla E-Devlet üzerinden de bu anlamda başvurulabiliyor. Ama 30 günlük süreyi de hatırlatalım.
30 gün içerisinde durumunda
bu haktan yararlanamıyor. Hak düşürücü bir süre. Evet. O nedenle işsiz kaldığı hemen ertesi gün bence bütün bu anlamda işsiz kalan kardeşlerimiz zaten E-Devlet üzerinden dediğimiz gibi ya da
81'de var zaten.
Var, evet. Oradan gidip oradan müracaat edip bir an önce işsizlik maaşlarını bağlatmaları gerekiyor.
Evet. Şimdi işsizlik ödeneğine hak kazananlara sunulan hizmetleri de konuşalım Tarkan Bey. Nedir sunulan hizmetler?
Yani şöyle, isterseniz önce işsizlik sigortasının yani bu maaş süresi ne kadar zamanda belirleniyor? Yani ne kadar süre alınabiliyor?
Ne kadar süre alınıyor? Evet, önemli bir konu.
Evet, şöyle en az 6 ay alınabiliyor, en fazla 10 ay alınabiliyor. Yani işsizlik sigortası maaşı. Burada da belirleyici nokta ödediğiniz prim gün sayısı. Az önce söyledik, işsizlik sigortasından yararlanmak için en az 600 gün işsizlik sigortası primi yatırmış olma şartı vardı. 600 gün ödeyenlere 6 ay işsizlik sigortası ödeniyor. 900 gün prim ödeyenlere 8 ay ödeniyor. Yine 1080 gün prim ödeyenlere ise 300 gün yani 10 ay boyunca işsizlik sigortası maaşı ödeniyor. Hesaplamalar da İpek Hanım şöyle yapılıyor. Yani bu maaşı bağlanan maaş oranı neye göre belirleniyor? Orada da az önce kısa çalışma ödeneğinde konuşmuştuk primi esas kazanç üzerinden. Yine burada da sigortalının son 4 aylık primi esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanıyor. Alt limiti bu. Hesaplanan ödenek miktarı aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini de geçemiyor. Yani %40 ile alt limiti %80 arasında brüt ücretin %80'ini geçemiyor.
Yani kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun bu tutarlar değişmez.
Bu tutarlar evet değişmiyor. Yani şöyle baktığımızda bugün itibariyle yani yaklaşık olarak en düşük işsizlik sigortası maaşı alan 1015 lira alıyor. En yüksek alan da 2030 lira civarında bir işsizlik sigortası maaşı alıyor. Orada da 6 ayla işte 10 ay arasında değişen bu süreyi de ödediği prim gününe göre de değişiyor.
30 günlük kritik süreden bahsedelim isterseniz.
Orada da 30 günlük yani işten ayrıldınız. Diyelim ki bugün itibariyle ayrıldınız. Bugünden itibaren 30 gün içerisinde mutlaka müracaat etmeniz gerekiyor. 30 günden sonra yararlanma imkanınız olmuyor. Ama biz işçi kardeşlerimize, yani işsiz kalma durumunda hemen müracaat etmeleri, çünkü müracaat ettikleri takdirde bir an önce maaş bağlanma imkanı oluyor. O nedenle 30 günlük süreyi beklemesinler. İşsiz kaldıkları günün hemen ertesi gün ya da ilk müsait olduğu takdirde bir an önce müracaat etmelerinde fayda olduğunu ifade edelim.
Değinmek istediğiniz başka bir husus var mıydı?
Bu
işsizlik maaşı ile ilgili.
Hem işsizlik maaşı hem de kısa çalışma ödeneği çalışanları ekonominin belli daralma dönemlerinde koruyucu tedbirler olarak aslında getirilmiş uygulamalar. Modern devletlerde, sosyal devletlerde zaten olması gereken bir şey. Bizim ülkemizde de hem iyi bir şekilde işleyen bir sistem var. Bu bakımdan da yine işsiz kalan kardeşlerimiz kendileri de biliyorlar. Çok kısa sürede maaşları, işsizlik maaşı bağlanıyor. Kısa çalışma ödeneği de yine iş yerlerinin hayatiyetini, varlıklarını korumaları için aslında önemli bir şey. Belli dönemlerde daralma yaşandığında böyle bir el atılması hem iş yerinin varlığını hem de çalışanların aslında bir anlamda
nefes o iş aldıracak yerlerine, tedbirler.
Tabii kesinlikle tedbirler, bu tedbirlerin Türkiye'de uygulanması da aslında hem çalışanlar hem iş yerlerimiz hem iş gücü piyasalarımız açısından da önemli haklar.
Çok teşekkür ediyoruz efendim, vermiş olduğunuz güzel bilgiler için sağ olun. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteydik. Bu hafta kısa çalışma ödeneği ve işsizlik sigortasından söz ettik. Çalışanların Dünyası programının bu haftalıkta sonuna geldik. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadri Şenel'di. Sesimizi sizlere ulaştıran Mehmet Kasar ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.